Kutsal İsyan 3, 14. ayrım, sayfa 214. İşte mavi gözlü, uzun boylu, yakışıklı üç ihtilalciler karşılarındaki bu karanlık mağaralarda gözleri dinlenerek bir kez daha toplanmışlardı. Bu sefer onlara ufak tefek, ince yapılı genç bir albay da katılmıştı. Bu Samsun'dan çıka gelmiş olan Refet Bey'di. Kurmay Başkanı Albay Kazım, Mustafa Kemal'in dikte ettiği kime emirleri not ediyor, Maliye Müfettişi Arif Bey'in İstanbul'a götüreceği mektuplar hazırlanıyordu. Arif Bey bunları İstanbul'da karakol örgütünün kurucularından Kara Vasıf Bey'e götürecekti. Vasıf Bey de geniş örgütü eliyle bunları gereken yerlere dağıtacaktı. Genel karşılıkları da yine Kara Vasıf Bey gönderecekti. Bu Rauf Bey'in buluşuydu. Galatalı Albay Şevket ve Kara Vasıf Bey ve arkadaşlarının kurmuş olduğu bu gizli terör örgütünü ta kurulduğu günden beri Mustafa Kemal Paşa da biliyordu. Pek çok subay ve aydın bu kurulun üyesiydi. Mustafa Kemal İstanbul'dayken sevkiyatçı Rıza ve İskeçeli Arif Beylerin kanalıyla bu örgüt üzerinde gerekli bilgiyi almıştı. Refet Bey oturmuş, kendi bulunmadığı günlerde arkadaşlarınca hazırlanmış yazı ve kararları dikkatle gözden geçiriyor. Ali Fuat Paşa da ihtilal bürosu ile öbür arkadaşların bulunduğu yer arasında ara sıra gidip geliyordu. Bu ara İdris Çora Ankara'dan bir telgraf getirmişti. Bu bir şifre telgraftı. Yerini bıraktığı değerli arkadaşı Mahmut Bey'den geliyordu. Telgrafta Vali Muhittin Paşa'nın hemen kendisinin arkasından kazaları teftişe çıktığı yazılıyordu. Genç paşa birden irkildi. Acaba hain Ali Kemal Muhittin Paşa'ya kendi yokluğundan yararlanarak bir uyarmada mı bulunmuştu? Telgraf kısa ve karanlıktı. Genç paşanın iri mavi gözlerinde uzak bir kaygının gölgeleri dolaşmaya başlamıştı ki Mustafa Kemal'in yaverlerinden biri yanına sokuldu. Paşa Hazretleri, sizi rica ediyorlar, dedi. Toplantı odasına girdiğinde Mustafa Kemal Rauf Bey ile baş başa oturuyor, Refet Bey de hala dalgın mukarreratı karıştırıyordu. Mustafa Kemal Paşa bir ara sandalyesinin arkasına yaslanarak, hamdolsun işlerimiz tamamlandı, dedi. Burada bulunmayıp da kararlarımıza iştirakini temin eylediğimiz arkadaşlarla da muhabere ederek mutabakatı efkar hasıl olduğunu gördük. Öyleyse şimdi kararlarımızı imzalayabiliriz. Hüseyin Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa hiç duraksamadan kağıdı imzaladılar. Sıra Refet Bey'e gelmişti. Refet Bey bir an Ali Fuat Paşa'nın gözlerine daldı. Kafasında kimi soru kırıntıları kıvrılıyordu. Kongrenin icabında bir hükümet teşkil edeceği anlaşılıyor. Acaba siz de böyle mi anlıyorsunuz, diye sordu. Evet, kongrenin her şeyi tetkik ve müzakere ettikten sonra milletin hürriyet ve istiklalini temin maksadıyla bir hükümet tesisi de lazım geliyorsa bunu yapabileceğini ben de anlıyorum. Ali Fuat Paşa'nın açıklamasını dinleyen Refet Bey başka hiçbir şey sormadan Mustafa Kemal'in uzattığı kağıdı hemen imzaladı. Mustafa Kemal bu imzalamadan hoşlanmamıştı. O onun Refet imzasını daha açık ve serbest olarak atmasını istiyordu. İmzayı çok küçük ve çok okunaksız bulduğu anlaşılıyordu. Hiçbir şey söylemedi. Kendisi imzasını atarken şimşek gibi sert ve güçlü bir mim kondurdu. Mustafa Kemal karargah personelinden Kazım Bey'i, Arif Bey'i ve Hüsrev Bey'i çağırarak ihtilal vesikasını gösterdi. Onların da bunun üzerinde kesin düşüncelerini öğrenmek istedi. Üçü de şöyle yemin etmekte acele ettiler. Vatan ve milletin kurtulacağı güne kadar ne olursa olsun, aynı yolda, aynı maksatla kendisiyle beraber her tehlikeye göğüs gererek yürümekte devam edeceğimize askerlik, namus ve şerefimiz üzerine yemin ederiz. Artık Amas yaşı bitmişti. Ali Fuat Paşa'nın Mukaddes İttifak adını verdiği bu anlaşmadan sonra Mustafa Kemal ile Rauf Bey Sivas üzerinden Erzurum'a Kazım Karabekir'in yanına gidecek. Ali Fuat Paşa, Yaveri İdris ve Maliye Müfettişi Arif Beyler de Ankara'ya döneceklerdi. Arif Bey aldığı tehlikeli mektupları Ankara üzerinden İstanbul'a götürüp dağıtılmak üzere Albay Kara Vasıf Bey'e verecekti. İstanbul'dan beri Rauf Bey ile gelen Süreyya Bey de Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı ile Erzurum'a gidecekti. Ali Fuat Paşa o gün dönecekti. Mustafa Kemal Paşa onu bir kenara çekti. Fuat Paşa, dedi, beni ordu müfettişliği makamında uzun müddet bırakacaklarına ihtimal vermiyorum. Şu önümüzdeki birkaç gün içinde vaziyet anlaşılacaktır. Seni temin ederim ki mücadelemize sıfat ve salahiyetten azade olarak da devam edeceğim. Arkadaşlarımın aynı yakınlığı ve vefayı göstereceğinden eminim. Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'in ne demek istediğini anlamıştı. Ona İstanbul'daki görüşmelerinde bir yemin gücüyle söylediği o ferahlık verici sözleri bir kez daha işitmek istediği belliydi. Bunu gereksiyordu. O sözü bir kez daha yeniledi. Vaziyet ne şekilde tecelli ederse etsin, ben ve kolordum daima emrinde kalacağız. Bu adamlar seni de kolordunun başından ve hatta askerlikten ayırabilirler. Bu takdirde dahi seninle beraberim paşam. Mustafa Kemal büyük bir dostluk heyecanıyla Ali Fuat Paşa'nın elini sıktı. "Biliyorum, biliyorum Fuat," dedi. 22 Haziran 1919 günü yine Amasya'nın yeşillikleri, elma, çiçek kokuları ve güneşle yıkanıyordu. Ali Fuat Paşa ve arkadaşları Kuş Köprü'nün başında Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca uğurlanıyordu. Yeşilırmak'ın azalmış durgun yaz suyunda akça kavaklarla Söğüt yıllarının hayalleri baş aşağı yüzüyordu. Mustafa Kemal, "Haydi uğurlar olsun," dedi. "Vali Muhittin Paşa'ya hürmetlerimi söylemeyi unutma." Yaylı sarsıldı, tıkırdayarak ilerlemeye başladı. Araba yolun kıvrımında gözden yetinceye dek olduğu yerde durup arabadakilere el sallayan Mustafa Kemal, elma bahçelerinde bir zaman bakışlarını dolaştırdıktan sonra saray düzüne doğru çıkan yolda yürümeye başladı. Cizvit okulunun önünden geçerken kapıdaki papazlarla Rum ve Ermeni çocuklarının dikkat ve korku ile kendisini süzdüğünü gördü. Okulun bahçesinden Rumca şarkılar yükseliyordu. Mustafa Kemal'in Ali Fuat Paşa'ya söyledikleri çok geçmeden olmuştu. Su uyur, düşman uyumazdı. İngiliz maşası Ali Kemal Dahiliye Nazırlığı kanalından Amasya'daki Mustafa Kemal'e şöyle iri ve tehlikeli bir İngiliz bombası savurmuştu. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber siyaseti zamana o derece agah olmadığı için fartı hamiyet ve gayretine rağmen memuriyeti cedidesinde asla muvaffak olamadı. İngiliz mümessili fevkaladesinin talep ve ısrarıyla azledildi ve edildikten sonra yaptıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha ziyade meydana vurdu. Reddi ilhak cemiyetleri gibi Karesi ve Aydın havalisinde ahali İslamiye'yi nahak yere kırmaktan da ve fakat bu vesileden istifade ile halka haraca kesmekten başka bir iş görmeyen emirsiz, saygısız ve gayri kanuni teşkil edilen bazı heyetler için öteden beri çektiği telgrafnamelerle de hatayı siyasini idareten de artırdı. Müşarüneliğe hen İstanbul'a celbi harbiye nezaretine ait bir vazifedir. Lakin dahiliye nezaretinin size emri katisi artık o zatın mazul olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir muameleyi resmiyeye girişmemek, umuru hükümete mütalik hiçbir matlubunu insaf ettirmemektir. Bu talimat dairesinde hareket eylemekle ne gibi mesuliyetlerin mündefi olacağını takdir buyuracağımızdan ve bu vahim dakikalarda memur, ahali, her Osmanlı'ya terettüp eden en büyük vazife sulh konferansınca mukadderatımıza dair karar verilirken ve 5 senedir yaptığımız cinnetlerin hesapları görülürken artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, akilane ve müdebbirane hareketlere ittisal etmek, fırka, mezhep, ırk ihtilaflarını gözetmeksizin her ferdin hayatını, malını, ırzını, siyanetle nazarı medeniyetle bu memleketi bir daha lekelememek değil midir? Menemen'de kan bayramı. Talihsizliklere dayanamayan gerçekten talihsizdir. Yunan atasözü. Bergama eşrafının tuz, ekmek ve bir de ak teslim bayrağı ile şehre çağırdıkları Yunan Girit taburu 13-14 Haziran'da Kuvayi Milliyecilerin korkunç satırını yemiş ve topunu, tüfeğini, ağır makinalı tüfeklerini bırakarak salt canını kurtarmak için dağ taşa sığınmıştı. Çoğu tüfeğini bile almadan kaçmaya başlamıştı. Kaçanlar arasında birkaç kurşun yarası alanlar da vardı. Rüzgar gibi kaçıyorlardı. Yollardan kaçmayı denemiş başaramamışlardı. Yol namına ne varsa bunların üstünde ya da sağında ve solunda kendi üzerine dikilmiş mavzer ve makineli tüfek namluları görünüyordu. Bunun için can avcılarından kurtulmanın biricik yolu dağa taşa sarmaktı. Onlar da bunu yaptılar. Amaçları Menemen'di. Her taşın, her ağacın ardından bir Kuvayi Milliyeci başı çıkacak diye ödleri kopuyordu. Tavşan gibi avlanmamak için askerlikte öğrendikleri bilgilere göre ayarlanarak gidiyorlardı. Menemen'den Bergama'ya geldiklerinde yalnız bir turist hafifliği ve bir fatih gururu taşıyorlardı. Şimdi onlarda bunlardan hiçbiri kalmamıştı. Şimdi içlerinde iki canavar solumaya başlamıştı. Bunlardan biri korku, öbürü de öç almak hırsıydı. Buna şöyle de denilebilirdi: öldürmek psikozu. Ne yazık ki yanından geçtikleri dağ köylerinden bir tek canlıyı yakalayıp öldürmenin tadını tadamıyorlardı. Kim bilir, belki de yüzlerce arkadaşlarını birkaç dakika içinde hasır gibi Bergama sokaklarına seren Kuvayi Milliyeciler arkalarından geliyordu. Yolda rastladıkları Türk köylerinde birkaç kadın, çocuk ve ihtiyarı keselim derken yetişirler ve geri kalanları da doğrayabilirlerdi. Ah, bir kez Menemen'e varsalardı, bir kez şu Allah'ın belası Efe ve Zeybek yatağı dağlardan, ormanlardan kurtularak Menemen ovasına düşebilselerdi. Evet, o zaman ne yapacaklarını bir Allah bilirdi. Menemen Yunan ordusunun tereyağından kıl çeker gibi kolayca eline geçirdiği kasabalardan biriydi. Burayı işgal için Yunan kumandanlığı bir güzel bahane de yaratmıştır. Makineli tüfeklerle araçlanmış birçok Türk çetelerinin Menemen ve civar köylerine geldiğini, Rum ahalinin hayatlarının tehlikede olduğunu ve bunun için de buranın askeri işgal altına alınması gerekçesini ileri sürmüşlerdi. Çakaloz kumandasındaki 5. alaydan bir piyade taburu, bir ağır makineli tüfek bölüğü ve bir batarya 21 Mayıs 1919 günü İzmir'den Menemen'e varmak üzere yola çıkmıştı. Bu kuvvet yolda kendisine katılan yerli ve yağmacı Rum çeteleriyle de her an büyüyerek 21-22 Mayıs'ta bir turist kalabalığı gibi Menemen'e girdi. Yalnız hazırlıklı olan Menemen Rumları ellerinde çarşaf gibi Yunan bayrakları olduğu halde işgal kuvvetini şehrin dışında karşılamış ve gökyüzüne binlerce zito yükseltmişti. Türk eşraf ve zenginlerinin çoğunluğu yerli Rum eşrafın koltuklarının altına sığındığından Yunan birliği burada kan dökmek zevkinden yoksun kalmışsa da yerli Rumlar Türk hemşerilerine yine de hatırı sayılır zulüm çeşitleri uygulamaktan geri kalmamıştı. Şehrin Türk halkından eli ayağı tutan ve ölümden korkanlar daha önceden çekip gitmiş, dağa taşa uzak köylere ve şehirlere sığınmanın çaresini aramışlardı. Menemen Ovası'na erişinceye dek geceli gündüzlü yürüyen Bergama Yunan taburunun yüzü en sonra gülmüştü. Şimdi Menemen'de eski Yunanistan'ın şarap Baküs bayramlarını andıran yeni bir bayram başlayacaktı. Bu kan bayramıydı. Kırmızı yakut renkli şarapla yıkanmış taze ve güzel genç kız ve genç erkek vücutları burada kırmızı yakut renkli kanla yıkanacaktı. Yalnız bayramı süslemek üzere dökülecek kan Türk kanı, Menemenli Türklerin kanı olacaktı. Sakalları uzamış, gözleri kan çanağına dönmüş, yorgunluktan bitkin bir Girit taburunun kılıç artıkları Menemen'in sokaklarına dalar dalmaz tüfeklerinde atmaya vakit bulmadıkları kurşunları ilk rastladıkları yalın ayak, üstü başı yırtık pırtık Türk çocuklarının çeşmeden su dolduran kadınların, evinin sundurmasında güneşlenen ak sakallı ihtiyarların, dükkanında müşteri bekleyen bakkal ve satıcıların, pencereden merakla bakıp ne olduğunu anlamaya çalışan genç kız ve yaşlı ninelerin üzerine boşalttılar. Birkaç dakika içinde sokaklar ve evlerin içi iniltiler, bağırıp çağrışlar ve haykırışlarla doldu. Kolundan bacağından vurulmuş yaralı çocuklar, sokaklara taze kanlarını serperek korkudan yüz yuvarlak açılmış gözleri ve ağlamaktan kısılmış sesleriyle gizlenecek bir yer arıyor, tek ayak üstünde zıplayarak öteye beriye koşuyorlardı. Bütün evlerin kapıları da kapandığı için girecek bir yer bulamıyor, bir ikinci, bir üçüncü, bir dördüncü, bir beşinci kurşun ya da bir süngü ucuyla yerlere seriliyor ve yeni kesilmiş kuzular gibi taze kanları içinde ayaklar altında kıvrılıp kalıyorlardı. Bütün Türk evlerinin kapılarının kapandığını gören kılıç artıkları bu sefer yerli Rumlardan kılavuzlar alarak av aramaya başlamışlardı. Kapılar dipçiklerle, kepenk demirleriyle kırılıyor, evlerin içinden silah sesleri geliyor ve ardından insanın tüylerini diken diken eden kadın, kız ve erkek çığlıkları işitiliyordu. Bir kurşunla ölmeyenler süngüyle delik deşik edilerek doğanın güzel güneşini görmekten yoksun ediliyorlardı. Haziran güneşinde insan sürahilerinden yakut renkli şarap gibi dökülüp sokakları, evlerin döşemelerini, dükkanların önlerini ıslatan kutsal ve aziz kan, suçsuz insan kanı Menemen'in yerli Rumlarını da iştaha getirmişti. Onlar da ilk işgal gününden beri tatlı tatlı koklayıp durdukları kan kokusu özlemini birdenbire dindirmek, doyurmak hırsına kapılmış, ellerine geçirdikleri bütün vurucu, kesici ve öldürücü aletlerle Türk komşularının üzerine çullanmışlardı. Bu sırada canının korkusuna düşüp evlerinin bodrumlarında, kuyularda, çatı aralarında saklanan Türklerin tersine Arap Hasan adlı bir Menemenli hemşeri mavzerini kaparak penceresine dayamış ve sokakta korkunç bir insan avına çıkan düşman askerleri üzerine ateş etmeye başlamıştı. Az zamanda işi anlayan Rumlar ve Yunanlılar makineli tüfekleri kurup pek yakından yağdırdıkları kurşunlarla hem Arap Hasan'la yanında bulunan öbür üç canı hem de bütün evi kalbura çevirdiler. Bu arada yerli Rumlar kadın, erkek, çoluk, çocuk sahipleri artık kımıldamayan Türk komşularının evlerine dalıyor ve oradan kucak kucak çamaşır, çarşaf, kumaş ve bakır kaplarla çıkıyor, karınca gibi işliyorlardı. Güzel genç kızların ve kadınların bulunduğu evlere yığınla düşman askeri girip çıkıyor, yalvarışlar, iniltiler, beddualar sokaklara taşıyordu. Bu gibi evlerin önünde delikanlı Yunan askerleri kuyruk yapıyor ve ağızlarından şehvet ve salyaları akarak birbirlerine yaptıkları marifeti anlatıyorlardı. Dükkanlar ve bakkaliyeler büyük gürültülerle yağmalanıyor. Yağmacılar dükkanının önünde boylu boyunca kanlar içinde yatan sahiplerini çiğneyerek girip çıkıyorlardı. Kimi düşman askerleri küçük çocukları sapladıkları süngünün ucunda sokaklarda gezdiriyor. Bunu gören küçük Rum çocukları keyiflerinden kahkahalar atıyorlardı. Sahiplerinin ölüleri karşısında inleyen köpekler kurşunlanıyor, ahırlardan çıkarılan sığırlar, atlar, koyun ve keçiler kümeslerden üçer beşer toparlanan tavuk, horoz, hindi ve kazlar yeni sahiplerinin evlerine doğru sürülüp götürülüyordu. Menemen 2-3 saat içinde tam bir mezbahaya dönmüştü. Deşilmiş karınlardan dökülen bağırsakların ve pisliklerin üzerinde yeşil ve kara sinek orduları vızıldıyordu. İnsan bir mezbahanın yanından geçerken duyduğu o iğrenç ve korkunç kan, sidik, bağırsak ve işkembe kokusunu bugün Menemen'in sokaklarında da duyabilirdi. 3 saate yakın bir süre içinde 200 Türk öldürülmüş, 200'ü de yaralanmıştı. Zayiatın bu kadarcıkla kalışının bir tek nedeni vardı. Daha çoğunu bulamamışlardı. Türk zenginleri Rum zenginlerinin evlerinde titreyerek gizleniyordu. Çoğunluk ise daha işgalden önce uzaklara kaçıp gitmişti. Daha önce İzmir'e çekilenler ya da Yont dağlarındaki köylere sığınanlar atik davrandıkları için Tanrı'ya kim bilir kaç yüz kez dua etmişlerdi. Akşamleyin yuvalarına dönen kırlangıçlar ve leylekler yerlerde hala uzanmakta olan taze ölülerin farkına varmadılar. Bunların cıvıltıları ve takırtıları sona erdiğinde kan bayramı da bitmişti. Aç köpekler ve kediler sokaklarda göllenmiş kanları yalıyordu. Hükümet konağı da sessizdi. Pencereler ve duvarları kurşun sağanağı altında çiçek bozuğuna uğramış gibiydi. Kaymakamın ölüsü baş aşağı olarak merdivenlerde uzanmış yatıyordu. Odalarda küçük memurlar giyneklerinin üzerinde kanlı kurşun delikleri olduğu halde sonsuz uykularında görünüyorlardı. Bir mucize olarak ölümden kurtulan askerlik şube başkanı Hakkı Bey, İstanbul Harbiye Nezaretini 19 Haziran 1919'da Menemen'den ölüm kokusuyla dolu şöyle bir telgraf çekti. Kaza kaymakamı şehit ve ahaliden 200'e karip şehit ve 200'e karip mecruh. Gayip miktarı meçhul. Şube reisi Hakkı. 20 Haziran 1919 günü Akhisar'da Ethem Bey'in uyarmasıyla henüz yeni kurulmuş olan Reddi İşgal Derneği İstanbul Harbiye Nezaretine şöyle bir telgraf çekti. Harbiye Nezareti Celilesine, dün akşamdan bugüne kadar Menemen'deki Yunan askerinin memurunu hükümetle ahaliyi İslamiye'yi katliam eyledikleri ve katliamın hala devam etmekte bulunduğunu nakabili tarif bir heyecan ve teessürle haber almaktayız. Esasen vatanımıza kaide-i adli insaniyetle milliyet esaslarının hilafına olarak ayak atar atmaz İzmir sokaklarında ika eylediği cinayatı pek vicdansız ve tarzda tekrar eylemesi işgal ordusunun mahiyetini göstermektedir. Türk milleti ve İslamiyet vatanını ve hayatı namusunu bu elim tecavüzattan temizlemek için kıyam etmiş ve davayı muhikkinin silahıyla müdafaaya başlamıştır. Düveli mütelife namına İzmir şehrine münhasır olan işgali askeriye keyfa meyaşa tevsi ve sivil memurin ile silahsız ahali ve kadın ve çocukların ifyanayı hayatını müeddi tecavüzatı hünharannasini ve vakte kadar devam ettireceği milletimizi cidden düşündürmektedir. Hükümetimizden hukuku milliye ve vataniyeyi kurtaracak vazıh bir hattı hareketin tayini ve fiilen ibrazını katiyen talep ederiz. İzmir ve İstanbul'da düveli mütelife mümessili siyasilerine sureti mahsusada çektiğimiz telgraf ile cinayatı vakıa karşısında mensup oldukları devletlerin adaletini temenni ve derhal müdahalesi talep edilmiştir. Namert düşmanın vilayetimizin her noktasını hemen tahliye etmedikçe silahımızı elimizden bırakmayacağımızı ve müdafaa-yı nefis emrinde tevellüt edecek netayici faciadan katiyen mesul kalmayacağımızı arz eyleriz. Akhisar Reddi İşgal Heyeti. Yiğitlik üstüne yiğitlik. İnsanlar savaşmaya güçleri yettiği sürece ağlamak hakkına sahip değildirler. Ey Lami! 20 Haziran 1919 günü küçük ve çevik atları üzerinde 50 zeybek, geniş yenleri ve poşuları rüzgarda uçarak tozlu ve her iki yanı ağaçlıklı, patikamsı bir yoldan dolu dizgin Nazilli'ye doğru gidiyordu. En başlarında Yörük Ali Efe ile kıllı oğlu Hüseyin Efe vardı. Yörük Ali Efe orta yaşa yönelmiş pos bıyıklı Hüseyin Efe'nin yanında toy bir çocuk gibi kalıyordu. Malkoç Köprüsü'nün muhafızlarını kolayca haklayan Yörük Ali Efe'ye bu baskın işi adam akıllı sarmıştı. Daha henüz Sultanhisar Yunan karakol muhafızlarının ölüleri soğumadan bir ikinci baskın için düşünmeye başlamış, bunu da bulmuştu. Kendi kasabası demek olan ve hapishanesinde boş yere bunca yattığı Nazilli'yi ya düşmanın elinden kurtaracak ya da şehitlik şerbetini içecekti. Kıllıoğlu Hüseyin Efe ve arkadaşları da bu işi hemen benimsemişlerdi. Nazilli düşman kuvvetlerince daha 15 gün önce işgal edilmişti. Aydın'ı işgal eden Yunanlılar 27 Mayıs 1919 günü öğleden sonra bir taburluk kuvvetlerini Çin'e yönüne doğru sürmüşler, Menderes Köprüsü'ne dek ilerlemişlerdi. Yunan işgal kumandanlığı Nazilli'ye gidip yerleşmek için de harcı alem bahanelerden birini ileri sürmüştü. Sözde Nazilli ve Denizli dolaylarında 12 bin kişilik bir milis kuvvetimiz vardı. Bu çeteciler Denizli ve Nazilli'deki gayrimüslim halkı çiğ çiğ yemeye hazırlanıyordu. Bu zavallı halkı kurtarmak için bu iki şehri işgal etmek gerekiyordu. İşgal kumandanlığı bu bahanenin şemsiyesi altında Nazilli'ye trenle kuvvetli bir müfreze göndermişti. Bu kuvvet Umurlu Köşk ve Sultanhisar'ı alarak 4 Haziran 1919 günü yerli Rumların alkışları ve çiçek yağmuru altında Nazilli'ye girmişti. Yolun her iki yanına dizilen eşraf, Hürriyet ve İtilaf Partililer ve kimi yobazlar toplu Rum hemşerileri gibi Yunan askerlerini avuçları çatlayıncaya dek alkışlamışlardı. Nazilli Rumları daha da ileri giderek sokaklarda "Kahrolsun Türkler!" diye gösteri yaparak bağırıp çağırmışlardı. Bunun üzerine Yunan ordusunu Rum eşrafla el ele vererek Nazilli'ye çağıran Türk eşraf ve ileri gelenleri de fakir ve orta halli halk gibi bu taşkınlıktan üzüntü duymuştu. Yörük Ali Efe Nazilli'ye doğru kuş gibi uçarken eskiden beri diş bilediği eşrafa da bir yurtseverlik dersi vermek istiyordu. Eline beyaz bir bayrak, biraz tuz ve ekmek geçiren eşraf hemen yaklaşan düşman ordusunu şehrin dışında karşılıyor ve ayaklarına düşerek onun köleliğine girmeyi kabulleniyordu. Yörük Ali Efe Albay Şefik Bey'in Çin'e karargahına uğramış, Şefik Bey'i görmemiş. Eski Nazilli Jandarma Takım Kumandanı Yüzbaşı Arap Nuri Bey ile karşılaşmış, Nazilli'yi basmak istediğini ona açıvermişti. Nuri Bey bunu işitince kulaklarına inanamamıştı. Hiç modern bir taburun işgalinde bulunan bir şehre 40-50 atlı ile saldırılabilir miydi? Bu düpedüz delilikti. 50 atlı ile başlarında bir Yörük Ali bile olsa bir şehir ele geçirilebilir miydi? Ne var ki Yörük bir şeye karar verdi mi Nuh deyip peygamber demeyen soyundandı. Şehitlik mertebesini göze almış bir kişi için sözlerin ne değeri olabilirdi? Düşmanın sayısı belirsiz bir ordu olmasının ne değeri vardı? Yüzbaşı Nuri Bey'in sessizliği buydu. Yörük Ali Efe şehitliği göze aldığı için bu denli yürekliydi. Onu Nazilli'ye saldırmaktan hiç kimse alıkoyamazdı. Elde Yörük Ali türünden o denli az yiğit vardı ki onların boşu boşuna harcanmasını önlemeye çalışmakta bir yurt göreviydi. Malkoç Köprüsü olayını İstanbul'daki hükümet de İngilizler de işitmişti. Bütün o bölgelerdeki hükümet amirlerinden ve jandarma kumandanlarından Yörük Ali Efe'nin kelepçelenerek İstanbul'a gönderilmesi isteniyordu. Nuri Bey böyle evrakın üzerine ancak tükürebilirdi ve bunu yapmıştı. Yörük Ali Efe Çin'den ayrılırken Nuri Bey ile vedalaşmamış, bayağı helalleşmişti. Genç jandarma subayı da bunu adam akıllı duymuştu. Vaktiyle eşkıya diye bunca hırsla kovalayıp durdukları bu genç adam meğer yurdun ne bulunmaz cevherlerinden biriydi. Yüzbaşının yanaklarına süzülen gözyaşları onunla kucaklaşan genç yörüğün yüzünü de ıslatmıştı. Yörük Ali Efe karargaha emir almak için değil, yalnızca verdiği kararı bildirmeye gelmişti. Yörük Ali Efe karargahtan çıkarak bir kavak ağacına bağladığı atını çözdü, hayvanın ötesini berisini yokladı, sağrısına bir şaplak indirdi, hayvan kıç atar gibi şakacıktan bir yekindi. Sahibi üstüne bindikten sonra gösterilen yöne doğru yel gibi atıldı. Sokakta başıboş aylak aylak dolaşan cici giyinekler giymiş çocuk yaşta İtalyan askerleri ezilmemek için sağa sola kaçışmak zorunda kaldılar. Nuri Bey ardından "Tanrı'ya emanet ol Yörük!" diye bağırdı. Bunu işiten bir İtalyan subayı "Yörük Ali bu mu?" diye heyecanla Nuri Bey'e sordu. "Evet o." İtalyan askerleri de onu gıyaben tanıyorlardı. Ağızları açık arkasından baka kaldılar. Demek ki Yunanlıları titreten dev buydu ha. Onların şaşkınlığı geçinceye dek Yörük Ali de yolun ucunda gözden silinmişti. 5 Haziran 1919 günü kuvvetli bir Yunan müfrezesi Nazilli'ye girerken 200 kişilik bir İtalyan müfrezesi de başlarında bir tuğgeneral alarak Çin'e girmiş ve burasını işgal etmişti. Bu 200 eratın 50'si makineli tüfeklerle araçlandırılmıştı. Albay Şefik Bey hemen o gün hükümet konağında İtalyan generaliyle görüşmüş ve İtalyan askerlerinin kasabaya gelişini ağızla protesto etmişti. General Şefik Bey'e "Hükümetinizin protestoya hakkı yoktur." demişti. "Bizim gelişimiz salt hükümetinize yardım edebilmek içindir." Şefik Bey bunun üzerine "İtalyan müfrezesinin burayı işgal için gelişini kumandanlığımızla protestoya yetkilidir. Sizi görevli bir fırka kumandanı olarak protesto ederim." demişti. General askerini ve subaylarını kasabaya yerleştirdikten sonra çekilip gitmişti. Menderes Irmağı'nın güneyi İtalya'nın payına düşen talihsiz topraklardandı. Hiç olmazsa bunlar Menderes'in kuzeyinde kalan düşman gibi ölüm saçmıyordu. Tersine çok yumuşak, çok anlayışlıydılar. Yörük Ali gibi azgın mukavemetçiler bile onların bölgesinde bir sığınak bulabiliyordu. Yörük Ali Efe'nin Sultanhisar'daki Malkoç Deresi üzerindeki önemli Malkoç Şimendifer Köprüsü'nün bütün muhafız askerlerini öldürmesi, sonra Teğmen Mithat Bey'in Malkoç Köprüsü'ne atması Nazilli yolunu kesmiş gibiydi. Bu yüzden de Nazilli'yi işgal etmiş olan kuvvetli düşman müfrezesi korkudan titremeye başlamıştı. Artık ortada bir Bergama Türk baskını, bir Malkoç Köprüsü baskını gibi çok tehlikeli ve anlamı geniş iki baskında vardı. Bu da yetmiyormuş gibi 19-20 Haziran gecesi bir Türk çetesi Malkoç yakınlarındaki bir başka köprüyü havaya uçurmuş, bir başka müfrezede yine bu aradaki birkaç demir yolu köprüsünü havaya uçurduğu gibi telgraf tellerini de kesmiş, haberleşmeyi olanaksız duruma getirmişti. Nazilli'deki Yunan taburu pirelenmeye başlamıştı. Mutlaka başlarına bir gelecek vardı. Bütün bu gittikçe kendilerine yaklaşan sık sabotajların başka ne anlamı olabilirdi? Aydın'daki Yunan kumandanlığı da böyle düşünüyordu. Vaktiyle bir bahane olarak ileri sürülen 12 bin kişilik Türk çetecisinin varlığı demek ki doğruydu. Sağduyu Nazilli'nin boşaltılmasını emrediyordu. Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Fethi Bey, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Tekeli İsmail Efe, Nazilli'nin hemen pek yakınlarında bir ağaçlıkta bir savaş meclisi kurdular. Daha önce köylü kılığına sokarak Nazilli'nin içine saldıkları iki arkadaşları da gelmiş, onlara katılmıştı. Onların anlattığına göre Malkoç Köprüsü baskını Yunan askerlerini çok kuşkulu yapmıştı. Her an kulakları kirişteydi. Her yanı çift nöbetçiler dikilmişti. Devriyeler çift çift geziyordu. Yunan askerleri bulundukları yere sokulan şapkasız herkese sorgusuz sualsiz ateş ediyorlardı. 13 Nazillili delikanlı Malkoç Köprüsü'nde bulundu diye tutulup hapsedilmişti. Küçük savaş meclisinde Yörük Ali Efe kumandan olarak emirlerini şöylece verdi. Nazilli'ye Türk mahallesinin bulunduğu yandan gireceklerdi. Küçük topluluklar halinde yıldırım gibi girecekler ve sokaklardan geçerken havaya durmadan ateş edecekler, elden geldiğince yüksek sesle savaş naraları atacaklardı. Yine yüksek sesle tekbir getirilecekti. İşte Rum mahallesine böylece girilecekti. Bütün mesele çok kalabalık görünebilmekti. Bu işi korkutma, yıldırma temeline dayanıyordu. Bu ruhu yaratabilecekleri sürece zaferi elma gibi devşireceklerdi. Düşmana yeni bir Malkoç ya da yeni bir Bergama baskını havasını vermek gerekti. Düşmanın yüzü bir kez aydına döndü mü artık zafer gelip it gibi ayaklarına sürünecekti. Ama bu işin kolay yanıydı. Bir de düşman mevziye girer de sokak savaşlarına başlarsa o zaman baskının bütün ruhu öldü demekti. Böyle olunca ya şehit olmak ya da çekilip yeni baskınlar için daha tertipli olarak hazırlanmak vardı. Ne var ki Yörük Ali düşmanın korkup kaçacağına yediği ekmek gibi inanıyordu. Yunan askerine kaçacak bir yol da bırakmak gerekiyordu. Bir odaya kapatılarak işkence edilen ya da öldürülmek istenen bir kedi bile sırasında can kaygısıyla insanın üstüne atılıp gözlerini çıkarabilirdi. Sonra bütün yolları tutacak kuvvetleri de yoktu. Onları kaçırabilirlerse yine büyük bir başarı kazandılar demekti. Onun için de açça yolu açık bırakıldı. Bu küçük bir baskıncı kuvveti göğüsleyecek tehlike için önemli bir güvenlik subabıydı. Varsın Atça'ya doğru kaçsınlar. Amaç Nazilli'yi düşmanın şerrinden kurtarmaktı. Sayfa 229, 14. ayrımın sonu.